Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 25. Ayırım. Başkentte padişahlar düşürülür, öldürülürken, yeniçerilerle ya da ayanlarla pazarlık sürerken, 1808'den 1812'ye kadar Rusya ile olan savaş sürmekteydi. 1808'de bu devletin isteklerine uyulmasını bildiren bir ultimatom verilişi büyük bir tepki yaratmıştı. Fatih Camii'nde çığ gibi kabaran bir halk mitinginin yarattığı heyecan içinde büyük cihat ilan edildi. Bu miting dolayısıyla yayımladığı bildiride Mahmut, Rusya'nın Osmanlı ülkelerini zapt etmeye azmettiğini anlattıktan kendisinin halife olarak Rusya'ya karşı İslamlığı savunmaya azmettiğini bildirdikten sonra şöyle der: bu nedenlerle tek Tanrı'ya inanan ümmetin ulul-i emre uyarak cihada koşması, peygamberin kılıcı ile yürümenin gereğidir. Yüksek ulemayı, yani ocağımı, devlet adamlarını Fatih Camii'nde toplayarak ayırıcı, birbirine düşürücü eylemlerden kaçınarak Meşveret Meclisi'ni kurmaya memur ettim. Halkın din duygularına seslenen bu bildiri Osmanlı ülkelerinin tüm camilerinde okundu. Bildiri ulemaya, paşalara, yeniçerilere ve ayağına karşı halifeliğin sesini de iletiyordu. Bildiri o denli etkili oldu ki halk koşarak askere yazıldı. Anadolu'dan paşalar, ayan ve derebeyler akın akın yüz binlerce asker döktüler. Cephelerde muhakkak bir yenilgiden bu büyük heyecan sayesinde kurtulundu. Bu savaşta halkın ve ayağının heyecanı, halifenin çağrısına koşması karşısında 2 yıl önce isyan halinde bulunan ve diktasını kurmuş olan Bektaşi Yeniçeriler sönük kaldılar. İkinci Mahmud'un halifelik gücüne ve Müslüman halka dayanarak kurduğu mutlakiyetçi monarşi rejiminin kuruluşunu zorunlu kalan ikinci koşulun da imparatorluğun Hristiyan halkları arasındaki uluslaşma akımının başlaması olduğunu söylemiştik. Buraya kadar incelediğimiz yenileniş biçimlerinde Osmanlı yönetici tabakası üzerinde çağdaş batıdan gelen etkenlerin başrolü oynadığını görmüştük. Fakat bu aşamaya kadar bir siyasal ideoloji etkisinin başladığına rastlamış değiliz. Acaba İslam ve Türk olmayan Osmanlı halklarının yüksek ve orta tabakaları üzerinde batının etkisi nasıl olmuştu? Bu halkların en önemlisi Rum Ortodoks Kilisesi altında toplanan Hristiyanlardır. Katoliklere karşı bir siyasa güden Osmanlılar, papalık evresinde din egemenliği iddiasına karşılık olarak Ortodoks İstanbul Patriğine bütün Ortodoks kavimleri üzerinde ruhani egemenlik kapsayan ökümenlik bir nitelik vermişlerdi. Eflak Buğdan bölgelerine İstanbul'daki Fener soylu ailelerinden prensler atamışlardı. Avrupa devletleriyle iki yanlı diplomasi ilişkilerinin başlamasıyla Baba Ali'nin dış işleri çoğalınca orada ve donanmada açılan tercümanlıklara da bazıları Avrupa'da eğitim görmüş, Batı dillerini bilen Rumlar tayin ediliyordu. Birincisi bir çeşit Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği gibi önemli bir görevdi. 1793'te Londra, Viyana, Berlin ve Madrid'de elçilikler açıldığı zaman da elçi yardımlarına Hristiyan Rumlar atanmıştı. Avrupa'da bir İslam devleti halifeliği olarak gözüken Osmanlı Devleti, bu yanlarıyla gerçekte bir İslam Ortodoks Hristiyan Birliği'nin siyasal gücü niteliğini taşıyordu. Bizans Ortodoksluğuna karşı olan Hristiyan sapkınlarının Müslümanlığa geçenleri Osmanlı tımar sisteminde yer alan bir kısmı Hristiyan olarak kalmakla beraber bir kısmı Müslümanlaşmış toprak beyleri, daimi orduya asker devşirme yoluyla Müslümanlaşan yönetici tabakaya yükseldiğinde de tarikatlardan birine bağlanan kapı kullarının ve nihayet Hristiyanlığa karşı düşmanlık göstermeyen tarikatlar yoluyla Müslümanlaşan Hristiyanların dışında kalan bütün Hristiyanlar, Ortodoks Hristiyan toplulukları olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Balkanlarda, Anadolu'da, Levant'ta, bugünkü Suriye ve Lübnan'da bulunan Hristiyan topluluklarının kiliseleri etkisinden daha da imtiyazlı durumlarda bırakılmışlardı. Osmanlıların bu din rejimine Batı yazarları millet sistemi terimiyle nitelerler. Ortodoks Hristiyan halkın mahalli cemaat örgütleri de muhafaza edilmişti. Mahalle ve köy cemaat önderleri Hristiyan halkın temsilcileri gibiydi. Köylerde bu özerk yönetim altında Sırpların, Bulgarların, Rumların, Arnavutların arasında Hristiyan olarak kalmış olanların ulusal nitelikleri yaşamaktaydı. Kilisede Grekçenin din dili olarak kullanılmasına karşın papazların etkisi konuşulan ulusal dilleri kaldırıp yerine Grek dilini koyamamıştı. Hristiyan halkın yaşadığı adalar batılı bir yazarın nitelendirilişine göre hemen hemen bağımsızlığına varan bir özerklikten yararlanıyorlardı. Osmanlı hükümet yönetiminde doğrudan doğruya görev alan beylere, voyvodalara, prenslere ve tercümanlara 18. yüzyılda yeni bir önem kazandıran öteki bir yan, Osmanlı ve İslam kültürünü bilmelerine ek olarak Batı kültür ve edebiyatını da tanımaya başlamış olmalarıydı. 1710'da Boğdan prensi olan Demetrius Kantemir, Bab-ı Ali baş tercümanı olan Alexander Mavromkordato 1673-1699 bunların en tanınmışlarındandır. Birincisi Osmanlı tarihi ve Alaturka musikiyi en iyi bilenlerden sayılır. İkincisi Padova'da tıp okumuş, Latince olarak kan dolaşımı üzerine tez yazmıştı. Bunlar Osmanlı, Arap, Fars dillerinden başka Grek, Latin dillerini ve Fransızcayı bilen, bu dillerdeki edebiyatla tanışık olan kişilerdi. Bu görevlerde özellikle Sakız Rumlarının ayrı bir yeri vardı. Bab-ı Ali'nin iki tanınmış baş tercümanının ikisi de bu kaynaktan gelir. Yukarıda adı geçenin babası Sakızlı bir ipek tüccarı, büyük babası saraya ve İstanbul kasaplarına toptan et satan zengin bir müteahhitti. Daha önce gelen bir başka tercüman Panayotakis Nikosius 1667-1673'te Sakız'dan gelmedir. Batı etkisi bu Hristiyan halk kitlelerinin hayatı üzerinde dolaylı ve dolaysız olarak dokunmaya başlamıştı. Arnold Tombe'ye göre bu ilk önce kıyafetlerdeki değişmelerde görülür. İkincisi Ortodoks halkın artık Müslümanlığa geçmesinin durması görülür. Üçüncü bir görünüş Slav Ortodoksların bir kısmının Katolik Habsburg yönetimini Müslüman yönetime yey tutmalarıdır. 17. yüzyıla kadar bunun tersi oluyordu. 17. yüzyıla kadar bile bunların Habsburg yönetimine seçmesi Osmanlı yönetiminde din baskısı altında olmalarından değil, Müslüman reaya'nın da ızdırap çektiği kötü hükümet yönetiminden ileri geliyordu. Eskiden Habsburg monarşisinin sıkı bir Katolik devleti olması yüzünden Katolik olmayan halk Osmanlı yönetiminde kalmayı yey tutardı. Fakat İmparator Leopold'un 1690'da yayımlanan din özgürlüğü bildirisinde Osmanlı yönetimi altında yaşayan ve Katolik olmayan Hristiyanların dinlerine özgürlük tanınacağı bildirmesi Ortodoks halklar üzerinde etkili oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun çevresindeki devletler arasında bu alanda Avusturya'nın etkisi, Rusya'nınkinden önce gelir. Tombe, Batı kültürünün Hristiyan halklar üzerindeki etkilerinin Venedik ve İtalya yoluyla, Batı diplomatları kanalıyla ve Akdeniz'de ticaretin gelişmesinin yarattığı sonuçlar yoluyla olduğunu söyler. 1590-1642 arasında Venedik ve Padova'da Rum öğrenciler için kolejler açılmıştı. Buralarda Avrupa'nın Katolik, hatta Protestan ülkelerinde bile bulunmayan ölçüde bir özgürlük, bilim ve düşün havası vardı. Avrupa diplomatlarıyla tanışmanın etkileri de en çok 30 yıl savaşları 1618-1648 arasında oldu. Avrupa'da bu savaşlar zamanında Osmanlı başkenti Katolik ve Protestan devletlerin temsilcileri arasında süren bir din savaşına sahne olmuştu. Bildiğimiz gibi Hristiyan halkı ve Hristiyanlığın kutsal yerleri Filistin ile ilgilenen ilk büyük Avrupa devleti Fransa idi. 18. yüzyılda bu devletin Katolik propagandasını yalnız din düşünürleriyle değil, ekonomik düşüncelerle hızlandırdığı da görmüştük. 1673 kapitülasyonlarından sonra Osmanlı Hristiyanları arasında Katolikleşme başlamıştı. Bunda Fransa'nın himayesi altına girmenin sağlayacağı yararlar büyük rol oynuyordu. Özellikle matbaacılığın gelişinden sonra Ermeni ve Rumlar arasında Katolik'e geçme hareketlerine karşı kendi kiliselerinin baskısı ile Osmanlı hükümeti yalnız matbaacılığa karşı bir tutum almakla kalmamış, din değiştirmeyi de yasaklamıştı. Bu Katolik çalışmalarına karşı Protestan devletler de cephe almışlardı. Yukarıda gördüğümüz Lucaris olayı aslında bir Katolik-Protestan yarışmasıdır. Bu adam patriklik makamına gelince Hollanda, İngiltere, İsveç elçileri gibi onun kişiliğinde Katolik'e ve Cezvit faaliyetlerine karşı cephe almışlardı. Lucaris'in Hollandalı din adamı Uyten Bugart ve siyasa adamı David Ledo-William ile mektuplaşmaları bu mücadelenin hem kültür hem de siyasa yanlarından Protestanlarca desteklendiğini gösterir. Avrupa'daki aydınlanma döneminin etkilerine gelince, burada devrim öncesi Fransız düşünü ile Katolik Avusturya, Ortodoks Rusya, Protestan İngiltere ve Hollanda siyasal etkileri arasındaki farkları bulmak güçtür. Çünkü yukarıda görmüştük ki, özellikle Rumlara karşı Avrupa'da da bu üç dinden olan ülkelerde din açısından eski, olumsuz bakışın yerine olumlu bir bakış doğmuştu. Bizans kilisesine aykırı düşen Rus Ortodokslarında olsun, Avusturya ve Fransız Katoliklerinde olsun, İngiliz, Hollanda Protestanlarında olsun, hemen bütün Batı halklarının aydınları arasında paylaşılan bir Helen sevgisi doğmuştu. Siyasaları birbirine karşıt olduğu halde hem Fransa, hem Avusturya, hem Rusya, Osmanlı Devleti yerine bir Grek Devleti kurulması ideasının beslenmesine yataklık eden ülkeler olmuştu. Bu Hristiyan kavimlerin birer ulus olarak bağımsızlaşma özelliklerine eyleme geçirme işini başlatan sadece Batı kültürü ile tanışmaları, başka devlet yönetiminde kendilerine daha iyi yaşama umudu verilmesi, Ortodokslarına ya da Katoliklerine dokunulmadan bulundukları dinde kaldıkları halde de Avrupa devletlerin kendilerini desteklemesi gibi nedenler değildir. Mora ve adalarda Rum ayaklanmalarını Rusya'nın kışkırtması, bu bürokrat devletin özgürlüğü sevmesinden, devrimciliğe tutunmasından değil, Osmanlı Devleti aleyhine Balkanlarda güçlenme siyasasının bir parçası olmasından ileri geliyordu. Devrim öncesi Avusturya ve Fransa siyasası için de aynı şey söylenebilir. Bu devletlerin dıştan destekleyişi ya da dolaylı dolaysız yardım ve teşvikleri henüz ulusal kurtuluş özlemlerine eylemci bir akım durumuna sokacak niteliğe gelmemişti. Bunun için iki koşul daha gerekliydi. Bunların birincisi de halklar içinde ekonomik alanda kalkınan bir sınıfın ortaya çıkması, ikincisi ise Fransız devriminin Avrupa'da yaydığı devrim ideolojisinin tanınmasıdır. Birincisi ulusal bağımsızlık akımlarının motoru, ikincisi dümeni olmuştur. Bu iki açıdan Hristiyan halklar arasında en çok Rumlar ve Romenlerin önde geldiğini, Sırpların ve özellikle Bulgarların daha geride kaldığını görürüz. Birer ulus olarak Arnavutların ve Karadağlıların gelişmesi daha uzun, daha karışık, daha başarısız olmuştur. Buna karşılık iki ulusun önde gelişinin başlıca nedeni Akdeniz'de bir Balkan ötesi kara ticaretinde görülen kalkınma olmuştur. Bu kalkınmadan en çok yararlananların Rumlar, Ulahlar, Boğdanlılar olmasını kapitülasyonların verdiği ayrıcalıklar, önce kanunsuz olarak sonra Osmanlı Devleti'nin kendi tebaasının tüccarlarını teşvik etmek düşüncesiyle bu kanunsuz yolların kendisi tarafından meşru bir şekle sokulmasıyla sağlanmıştı. Birincisi Tombe'nin devlet içinde devlet olma haline geldiği söylediği Avrupa elçiliklerinin kendilerine verilen ayrıcalıkları, hizmetlerine aldıkları Hristiyan tebaaya da genişletmeleriyle olmuştur. Bu himaye sisteminin tohumları 1675'te İngiltere'ye, 1718'de Avusturya'ya verilen kapitülasyonlarla atılmıştı. 1740 Fransız kapitülasyonları bu toplumların yeşermesini sağladı. Bunun tanıdığı ayrımcılara göre Fransız elçiliği hizmetinde kullandığı Osmanlı tebaası Hristiyanları vergiden bağışık tutmanın yolunu bulmuştu. 1768-1774 savaşlarından sonra yerli Hristiyanları koruma hakkı öteki devletler gibi Rusya'ya da tanındı. Yabancı elçiliklere intisap etme yoluyla birçok Ortodoks ya da Katolik Hristiyan devletin topraklarındayken egemenliği dışında olma ayrıcalıklarını Avrupalı tüccarlarla paylaşacak duruma geldiler. 3. Selim zamanında şimdiye kadar yalnız Avrupa tüccarlarına tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklar Osmanlı tebaası olan ve yabancı ticaret temsilcilerinin hizmetinde çalışan Hristiyanlara da verildi. Kapitülasyonlarla Avrupa elçilerine tercümanlar kullanma hakkı verildiği gibi bu dönemde elçiliklerin vilayetlerdeki konsolosluklarına da böyle bir hak tanındı. Bunlar tercümanlarını yabancı dil bilen yerli Hristiyanlardan seçerlerdi. Hatta kapitülasyonlara aykırı olarak yerli Hristiyanlarla konsolos atandığı da olurdu. Yerli tercümanlara beratla izin verildiğinden bunlara beratlı denirdi. Tıpkı elçiler ve konsoloslar gibi bunlar da vergi ödemezlerdi. Diplomatik ayrıcalıkları bile vardı. Tarih yazarı Asım'ın iddiasına göre bunlar elçiliklere ve konsolosluklara casusluk hizmeti de görmekteydiler. Yabancı elçiler berat sağlama karşılığı olarak dolgun bir ücret aldıklarından berat satışı onlar için bir gelir kaynağı bile olmuştu. Beratlılar elde ettikleri bağışıklıklar sayesinde hükümet nizamları dışında serbestçe ticaret yapabiliyorlar, gayrimenkul satın alabiliyorlardı. Bunun Anadolu'nun Rumlaştırılmasında bir etkisi olduğu tahmin edilebilir. Yabancı konsolosların ancak birer tercüman kullanma hakkı olduğu halde yalnız Halep'te Rus, Avusturya, Fransa, İngiltere konsolosluklarının hizmetinde 1500 beratlı bulunuyordu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 152. Devamı 26. ayırımda.